Aile Mektebi. Hazırlayan ve sunan Abdullah Büyük. Abdullah Büyük Hoca'yla Aile Mektebi başlıyor.
Çok değerli dinleyenlerimiz, Aile Mektebi programımızın ikinci bölümü, mukaddime önsöz bölümünün ikinci bölümüne geldim. Sizleri böyle süt çağındaki bir çocuk düşünün. Sonra yavaş yavaş sütü kesilecek. Sonra çorba, daha sonra yemeğe başlayacak. Ve sütten kesilecek bir çocuk nasılsa programlarımızın bilgi akımı, bilgilendirme akımı bir nevi buna benziyor. Kademe kademe, yavaş yavaş, sindire sindire, vardıra vardıra olayı aktarmak. Sizden beklediğimizde ağzımızdan çıkan sözleri, cümleleri, örnekleri önce anlamanız, iyi anlamanız, sonra kavramanız, beyninize şekillendirmeniz, benimsemeniz, o benimsemiş olduğunuz gerçeği inanç haline getirmeniz, sonucu maddede ise onu uygulamanız. Karşılıklı diyaloğumuzun, irtibatımızın bileşkesi bu. Yani başarının bir nevi davetçisi oluyor bu söylemiş olduğum sözler. Aile Mektebi'ne niye ihtiyaç duyduk, gerekçemiz nedir konusunun bir başka versiyonuna sıra geldi. Biz şunu gördük ki Türkiye'de Aile Mektebi'ne katılan kardeşlerimizin karı koca olarak bazı konuları bilmiyorlar. Veya dini kopya olarak, taklit olarak yaşıyorlar. Din taklit olarak yaşanmaz. Biz Aile Mektebi'ne şöyle konuyu sistemleştirdik. İlmileşen aile ancak dinileşir. Ne kadar ilmin varsa o kadar dini hayatın kuvvetlidir. İlmileşen cemiyet dinileşir. İlmileşen fert dinileşir. İlmileşen aile, millet o nispette dinileşir. Yani dini bir bilinç, bir şuur olarak yaşamak istiyorsanız o yaşamış olduğunuz din bağlantılı olan amelin ilmini, teorisini bilmek gerekiyor. Şimdi oruç tutmak ayrı bir güzellik. Orucun mahiyetini anlamak, kavramak ayrı bir güzelliktir. Namazın gereğini, gerekçelerini, farzlarını, vaciplerini, sünnetini bilmek ayrı bir güzellik. O bilginin üzerine bina ettiğiniz namaz daha muhteşem bir güzelliktir. Bundan dolayı da Aile Mektebi işte görerek, görsel yayınlardan, görsel olaylardan etkilenme değil, hem gözünüz, hem kulağınız, hem kalbiniz devreye girmiş olsun. Size doğruları vereceğiz. Allah ne diyorsa o, peygamber ne diyorsa o. Doğru konuşan ister ateist dahi olsa, müminin yitik maldır, alır onu. Eğer benim bir güzel doğrum Küba'daysa alırım. Eğer güzel bir hikmet, yitik malım olarak Moskova'daysa oradan da alırım. Niye almayayım daha doğrusu? Yitik müminin bir hikmet, müminin yitik maldır. Nerede bulursa onu alır. Biz de böyle dar açıdan bakmak yok. Hayata 360 derece olarak bakıyoruz. Bakımdan dolayı hanım kardeşimiz ilmilendikçe, ilmi çoğaldıkça dini hayatı şuura dönüşür. Şuurlandıkça da annelik kimliği güzelleşir. Ailelik kimliği o nispette güzelleşir. O oranda daha güzel bir seviye kazanmış olur. Yani taklitçilikten bir nevi kurtarmış olur kendilerini. Bunun için prensimiz bizim Aile Mektebi'ne katılan kardeşlerimiz için diyor ki ilmileşen aile dinileşir. Bu konuda elinizden geldiği kadar karı koca hayatınızdaki müşterek olarak okuduğunuz, beraber olduğunuz ilmi hayatınızın seviyesi ne oranda yükseliyor onu lütfen kendi vicdanınıza sorun ve cevabını siz verin. Ve ya hatta diyorum ki acaba evlenmiş olduğunuz hanımınızla beraber başlayıp beraber bitirdiğiniz bir kitap var mı, hatırlıyor musunuz? Öyle bir kitap arıyorsunuz ki hanımınızla beraber başladınız, aynı kitabı hanımınızla beraber bitirdiniz. Bazen okuyucu hanımınız oluyor, siz dinliyorsunuz. Bazen siz okuyor, hanım bunu dinliyor. Sonra anlayamadığın konuları karşılıklı ne yapıyorsunuz, konuşuyor ve tartışıyorsunuz. Ben bu konuları söylüyorum Adana'da, söylüyorum Malatya'da, İzmir'de. Bir de bakıyorum ki herkes göğsünü geçiriyor böyle. Nerede hoca diyor gibi. Sanki ben hayal dünyalarına konuşuyorum. Beraber başlayıp beraber bitirdiğiniz bir kitabı evliliğinizin anısı olarak, evlilik yıl dönümünüzün ilk düğmeye basması olarak biz evlilik yıl dönümümüzde bir kitabı beraber başlayacağız okumak için, beraber biteceğiz. Ama bir senede, ama 6 ayda, ama 2 senede. Bunlar hem ilmileşmeyi, yani ilimle yücelmeyi, bilgiyle donanmayı, hem de bu oranda dini hayatımızın kuvvetlenmesine sebep olacağından dolayıdır. Aile mektebi gerekçelerini bu zemin üzerine bina etmektedir. Bir başka konu, tabi ilimden, bilgiden, malumattan insan ne kadar uzaklaştıkça fiziki gücünü devreye koymaya çalışır. Fiziki gücünü devreye koymak demek, baskı demektir, dayak demektir, dövmek demektir. Ben şimdi günümüzde bir babanın çocuğunu dövme haberini içime sindiremiyorum. Veya bir beyin hanımını dövme haberini duyduğum zaman hakikaten vicdani duygularımda ben bunu yer nereye koyarım diyorum. Nereye vücudumunda onu koyacağım yer neresi? Ben dahi tarifini yapamıyorum. Bu kelimeler çok itici bir özelliğe sahip. İşte aile mektebinin gerekçesi bu. Ey baba, ey anne, dünyaya gelen çocuklar için baskıcı anne baba olma. Eğer baskıcı anne baba olursanız ne olur biliyor musunuz? Çocuklarınızı bekleyen 5 tane tehlike vardır. Bunu büyük sosyolog İbni Haldun mukaddimesinde beyan etmiştir. Tavsiye ediyorum. Mukaddime tercüme edilmiş. Ona 2 ciltli bir kitaptır. İbni Haldun Batı'nın dahi kabul etmiş olduğu, Batı üniversitelerinde eserleri İbn Sina'nın Kanun okunmuş olduğu gibi okunmuş olan bir kitaptır. Mukaddime isimli kitapta. İbn Haldun diyor ki, baskı, dayatma, kızgınlık, hırçınlık atmosferinde olan bir toplum 5 tane tehlikeyi huy edinirler diyor. Bunlardan bir tanesi korku üzere yaşamak. Baskıcı annenin, baskıcı babanın çocuğunu bekleyen birinin tehlike, çocuk hep korku üzere yaşar. Korku üzere yaşamak. Ben bir hafta evvel Afrika'daydım. Sudan taraflarındaydım. O harplerde korku üzerine yaşayan o çocuklar orada gördüm ben arkadaşlar. Tarifi mümkün değil. Sessiz olun. Baskı ve dayatma mantığını aile hayatından sil. İkna etme. Aklını vardırma, adil olma ve gerekçelerini ortaya koyma, özeline hâil ve sahip olan bir karı koca, bir anne baba çocuklar için ciddi bir mürebbi ve mürebbiyedir. Korku üzere yaşamaya çalışırlar. 2 yüzlülük, baskı ve dayatma altında yaşayan bir toplum veya aile fertleri 2 yüzlü olur. Halbuki o çocuğun yalan bilmez. Gıybet bilmez, dedikodu bilmez, 2 yüzlülük bilmez. Çocuk da açıyor. Pırıl pırıl, turfanda. Peki bu çocuklar zamanla nereden öğreniyor bu kötülükleri? İkincisi 2 yüzlü. Çok düşünüyorum. Hazreti Mevlana Konya'da yaşamış. Bundan 700-800 sene evvel söz söylemiş. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Nasıl bir toplumun alışverişini, hayat tarzını görmüş ki Mevlana böyle bir ifade kullanıyor. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Bir anne, bir baba çocuğuna olduğu gibi görünmeli, göründüğü gibi olmalıdır ki o çocuk 2 yüzlü olmasın. Yok baskı olursa, dayatma olursa çocuğunu bekleyen ikinci huy, yani hiçbir tıp uzmanının tedavi edemeyeceği bir hastalıktır bunlar çünkü. 2 yüzlülük. Allah göstermesin. 3, yalan konuşmak. Baskı ve dayatma altında büyütülmüş olan çocuklar yalan konuşmaya alışırlar. En büyük tehlikelerden bir tanesi de yalan konuşmaktır. Hayatı yalana dolana girer. Her şeyinde yalan konusunu bulmak, görmek mümkündür. 4.'sü, baskı ve dayatma altında yaşayan çocuklarımızı bekleyen veya toplum bekleyen tehlikelerin 4.'sü, sorumsuz olarak yaşam isteği belirir. Anne babasından baskı dayatma atmosferinde yaşayan çocuğu bekleyen 4. tehlike, sorumsuz olarak yaşama isteğidir. Ve son beşinci tehlike ise menfaatçılık. O çocuk menfaatçı olur. İşte aile mektebi babaya ve anneye aile atmosferi içerisinde o 80 metrekarelik, 100 metrekarelik ev ortamını öyle bir vizyon olarak, öyle bir adres olarak ortaya koyuyor ki biz o yaşamış olduğumuz evleri bugün tanıyamıyoruz. Evlerim işte balkonu var, güneye bakar, mutfağı geniş, işte rafı var, dolap var gibi mekanik bir takım bilgilerle evi tanıyoruz. Biz Allah bu evleri nasıl Kur'an'da anlatıyor? Bu evlerden Allah'ın beklentisine, Peygamber Efendimizin ve ashabının o yaşamış olduğu o dönemin o evlerindeki dönen 24 saatlik sirkülasyon nasıl idi? Günümüz insanının o villalardan gece kondusuna varıncaya kadar ki yapmış olduğu evlerdeki geçen 24 saatini çıkarsak da yan yana getirsek, yüzleştirsek. Peygamber evinin iç dizaynı ahlak olarak, edep olarak, fedakarlık olarak, vefakarlık olarak ve günümüz insanın, çağdaş insanının ev dizen ve dizaynı. Bir yüzleştirin bakayım, benzeyen ve benzemeyen ne kadar yönlerini görebileceğiz. Bundan dolayı aile hayatı, aile mektebi, aile okulu, bütün bunları yaşamış olduğumuz dünyanın, devrin şartlarını hesaba katmıştır. Bugün baba bilgisayarı açıp kapatmaktan acizken, oğlu internetle, Google'larla girmediği program kalmıyor. Baba nerede? Çocuk nerede şimdi? Arada o kadar mesafe oluyor ki artık. Bir anne, anne kültürlü kimliğe kavuşuyor aile mektebinde ama kızı tahsilli. Üniversite okuyan bir öğrenciye, onu dünyaya getiren bir annenin annelik yapması neyle mümkün? İlimle mümkün. Biz buna ne diyoruz? Olabilir ilkokul mezunu, ortayı terk olabilir, liseyi bitirmişsin, okuyamamışsın. Komplekse girme, aşağılık duygusuna girme. Kültürlü anne hayata hakim olur. Kültürlü annenin tahsilli kız arasında hiç problem çıkmaz. Ama şimdi anne de kültür olmayınca kızının kendisine göre doğal yaşam tarzını engelleyici faktörler ortaya konur. Buyurgan bir annedir. Korkutucu bir annedir. Duygusallığı öne çıkan bir annedir. En son ne olarak koz olarak kullanır? Sütünü devreye koyar. Şunu yaparsan sütümü haram ederim. Bu bir acizliktir. Kendi sulbünden gelen bir çocuğuna hakim olmayı fiziki güç değil de manevi güç ile, kültür gücüyle, edep gücüyle, sevgi gücüyle, saygı gücüyle yapmıyorsan geriye kalan nedir? Fiziki güçtür. Fiziki gücüyle nereye kadar varabilirsiniz? Bugün Avrupa'ya gittiği zaman belli bir yaştan sonra çocuğa bir tokat vurursun, soluğu karakolda alırsın. Çocuk bir eve, baba başka kendi evine dönüverir. Böyle bir dünya mı istiyoruz biz? Halbuki bu çocuklarımız bizi ihtiyarladığımız dönemlerde bizi huzur evlerine değil, kendi şefkat kucağında ihtiyarlığımızı geçirmemizi beklemek doğal hakkımız değil midir bizim? Bunu yapmak için de anne ve babaların aile mektebine katılarak kültür sahibi olmaları gerekir. Kültür, inanıyorum ki tahsilli toplumu aralarındaki boşluğu kapatacak ve tahsil ile kültür adeta birbirleriyle sarmaş dolaş olacaktır. Bundan dolayı da biz baskı ve dayatma altında olan bir cemiyette, bir ailede acı neticenin yaşanmaması için elimizden gelen güç nispetinde konuyu bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizi şimdi gerekçe olarak bir başka konuyla buluşturmak ve tanıştırmak istiyorum. Bu da hani çocuklarımızın ortaokul sıralarında, listelerde okuduğu zaman Enler kitabı vardır. Enler. Türkiye'nin en uzun nehri, Türkiye'nin en büyük dağı, Enlerimiz var ya, Peygamber Efendimiz'in mübarek ağzından Enler 500'den fazla diyorlar. En faziletlisi, en hayırlısı, en önemlisi nedir? İşte aile mektebinin birincisi olarak ele almış olduğumuz gerekçelerin en önemli noktadan bir tanesi budur. Enlerimizi iyi korumalıyız. Aile mektebi enlerden kaynaklanmış olan bir programı üstlenmiş, bunu sürdürmeye çalışıyor. Bunu yapmak için de kıymetli kardeşlerim, sizleri böyle ikna edeydi. Yani sizlerin ikna etme gücünü hesaba katarak bunları yapmaya çalışıyor. Sonra ricayla menfaat gibi veyahut da rica gibi şeyler değil, siz kendiniz karar verin. Aile mektebine ihtiyaç duymadığınızı kendi aileniz, kendi vicdanınız devreye koymuş olsun. Şimdi Peygamberimize biri gelmiş. Diyor ki, ya Resulallah, Allah indinde en hayırlı amel nedir? Bak, değil mi? Merak etmiş. Peygamberimiz adama şöyle bakıyor, süzüyor. Diyor ki, Allah indinde en hayırlı amel Allah'ına cihad etmektir diyor. Gidiyor. Bir başka zaman bir başka sahabi geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, Allah indinde, Allah yanında en kıymetli amel nedir? Efendimiz onu şöyle süzüyor. Diyor ki ona, Allah indinde en hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır diyor. O da gidiyor. Bir başka zaman bir başka insan geliyor. Aynı soruyu aynı şekilde soruyor. Diyor ki, ya Resulallah, eyyül amel afdal, Allah indinde en hayırlı amel nedir? Efendimiz onu da süzüyor. Diyor ki, Allah'ın en hayırlı amel anne babaya iyiliktir. Bir tek soru var ortada. Allah'ın en hayırlı amel, değil mi? Ama üç tane farklı cevap var. Düşün. Şimdi düşün diyor ya. Anladım. Düşüneceğim. Kendime mal edeceğim, özümseyeceğim ki problem olmaktan çıksın. Düşünüyorum. Birinci soruyu soran insan galiba cihatla, hareketle biraz zayıf bir kimliğe kavuşmuş. Yani cihat aşkı ölmüş veya azalmış bir özelliğe sahip ki peygamberim senin hayatında en fazilet amel senin için Allah'ını cihat etmektir diyor. İkinci soruyu soran şahıs aynı soruyu soruyor ama onunla günlük kılmış olduğu namazlarda galiba problem var. Vaktine kılmıyor namazı. Biraz geciktiriyor. Ki Allah Resulü onun için ne diyor? Senin için en hayırlı amel vaktinde namaz kılmaktır. Üçüncü soruyu soran kimseye bakıyorsunuz. Onda anne babasıyla problemleri var. İtaatta, ihsanda, iyilikte ki Efendimiz onunla şöyle hayat tarzına, mucize dürbününe bakıyor. Diyor ki senin için Allah'ın en hayırlı amel olan nedir? Nedir? Anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmaktır. Bu hadis 1400 yıllık İslam tarihinde her devrin insanının ihtiyacını gidermiş olan bir hadistir. Namaz bir disiplini, bir planı, bir programı ortaya koymakta. Anne babaya iyilik yapmayan insanın zaten diğer yüzünde iyilik yapacak bir özelliği kalmış demektir. Kendisi dünyaya getirmeye sebep olan bir anne babaya iyilik yapmayan adamın ne beklenebilir ki? Yani makro planda entelektüel boyut olarak geniş manalı olarak hadis aldığımız zaman karşımıza bu çıkıyor. Özel olarak baktığımız zaman namazında, anne babasında veya cihadına problemli olan 3 kişiye cevap vermiş. Ama o 3 kişinin üzerinden Peygamberimiz kıyamet kopuncaya kadar gelecek tüm insanlığa ve ümmete 3 önemli noktaya dikkat etmiştir. Anne babaya iyilik yapmak demek tüm insanlığa iyilik yapmak demektir. Vaktinde namaz kılmak demek planlı olmaktır, programlı olmaktır, sistemli olmaktır. Ne, nerede, nasıl olacak bunu kavramak ve anlamaktan geçer. Öbürü ise bilinç ve şuur olarak olaya bakmak lazım. Bilinçli bir anne, bilinçli bir baba, bilinçli bir Müslüman, şuurlu bir insan fabrikasında fabrikatör olarak, işçi olarak, öğretmen olarak, mühendis olarak, doktor olarak, avukat olarak hangi meslekte olursa olsun o mesleğinin şuurunu, bilincini yakalamış olma özelliğiyle topluma en yararlı, en faydalı bir hale gelmiş olur. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bütün yeryüzü coğrafyasına irtibatımız olsa dahi Allah razı olsun. Bugün Konya'mızdan Aceh'e, Konya'mızdan ta Güney Afrika'ya, Madagaskar adalarından tutunuz. Çeçenistan'a varıncaya kadar, Filistin'e varıncaya kadar Anadolu hanımızın kulağındaki küpesinden boyundaki gerdanlığına varıncaya kadar altınlarımız, paralarımız, ayakkabılarımız, kumaşlıklarımız, gıda paketlerimiz gidiyor. Hamdolsun. Her şey güzel. Her şey yolunda. Her şey fedakarlık olarak gidiyor. İşte bu geniş bir açılımın içerisinde biz kendi yaşamış olduğumuz ülkede de bu ülkeye bir fedakarlık yapalım. Bu ülke halkına bir fedakarlık yapalım. Bir Alman atasözü var ya, herkes kapısını önün temizlerse bütün şehir temiz olur diyorlar ya. Herkes Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu nimeti paylaşmak için seferber olsak. Mühendislerimizin branşı farklı, doktorlar ayrı, uzmanlar ayrı. Bu şekilde biz de bir eğitimci olarak bu ülke halkına faydalı olabileceğimiz en son hizmetimiz ne olabilir dedik. En hayırlı, en önemli, en ihtiyaç duyulan bir hizmet ne olur dedik vicdanımıza. Vicdanımızdan gelen size kulak vererek aile dedik. Aile dedik ve biz bunun ilk adımını 1985 yılında attık. 2010 yılı bunun sistemleşmiş şeklidir. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulu bütün valilere yazı yazarak adeta talimat veriyor. Bulmuş olduğunuz beldede sivil toplumlarla destek temasına geçerek aile konusu üzerine seminerler düzenlenmeli. Milli Eğitim Bakanlığı bütün çocuk velilerine bir ricada bulunuyor. Okullardaki şiddet olaylarını önlemenin tek yolu aileden geçer diyor. Yani okul önlerindeki kantinlerin her birine polis dikmek, kantinlerden neler satıldığının takip etmek çok zor. Okuldaki şiddet olayları nasıl önlenecek? Elinde bıçak, haber olmayan öğretmenini bıçaklıyor öğrenci. Öğrenci arkadaşını bıçaklıyor kız yüzünden, arkadaş yüzünden. Bütün bunları önlemenin tek bir formülü vardır diyor, devlet diyor bunu. O da nereden geçiyor? Aileden geçiyor. Siz aileyi düzelttiğiniz zaman aslında tüm ülkeyi düzeltiyorsunuz. Ailenin yüzünü güldürmeden devletin yüzünü güldüremezsiniz. Ailenin ihtiyacını vermeden ülkenin ihtiyacını veremezsiniz. Aile tüm devletlerin, ulusların, milletlerin çekirdeğidir, altyapısıdır. Bundan dolayı da biz en faziletli, en hayırlı, en ihtiyaç giderici olan şeyin aile olduğunu kabul ettik ve bu programları bu gerekçenin üzerine bina etmiş olduk. 2003-2004 miladi yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'ne söylemiş olduğu rakamsal boyutu düşünebiliyor musunuz? Bir yıl içerisinde 94.600 kişi boşandı diyor arkadaşlar. 94.600 kişinin boşanmış olduğu bir ülkede yaşıyoruz artık. Bunu önlemek için elimizden gelen neyse herkes bunu yapmak mecburiyetindedir. Biz de bunu inşallah bu çerçeve içerisinde düşünüyor, bu çerçeve içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Umarım ki bu program hem sizler için, hem ülke halkımız için, hem insanlık için hayırlara vesile olur. Aile Mektebi'nin gerekçeye dayanan bir başka konusuna geldim. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Teneffüste bir hanım kardeşimize bir esprili soru sordum. Programı nasıl buldunuz dedim. Bana dedi ki, hiç böyle tahmin etmiyordum dedi. Yani bir klasik, öteden beri babadan, anadan duymuş olduğumuz bir aile bağlantılı konular vardır biliyorsunuz. Kitaplarda, dergilerde, ilmihal kitaplarında. Ben de kendisine dedim ki böyle çağın, yaşamış olduğumuz dünyanın yeryüzü coğrafyasındaki dönen bir hayat var. Bu hayatı hesaba katmadan, dünyayı tanımadan, dünya nereye gidiyor? Bunu fehmetmeden, kavramadan siz toplumsal hizmetleri, toplumsal eğitim programlarını böyle kitaplara bakarak, falana bakarak değil, görerek, yaşayarak, fehmederek ancak yapabilirsiniz. Bu program aile mektebidir ama dersin başında söylemiş olduğum gibi hayatın bütün bölümleriyle iniltili ve irtibatlı olan bir özelliğe sahiptir. Gün gelecek biz diyecek ki, kardeşim bakınız Peygamber Efendimiz hayvancılara şu talimat veriyor. Uzayan tırnaklarınızı kesin. Hayvanları sağarken göğüslerini incitmeyin diyor. Bir peygamber ki koyununu sağan bir köylü hanımefendi kardeşimizin tırnağının kesilmesini tavsiye ediyor ki hayvanın göğsünü acıtmayın diyor. Çocuğunun kulağını çekerken bir ya eğitim niyetiyle onu terbiye etmek niyetiyle çekersen o senin doğal bir öğretmenlik hakkındır. Yok, bir bardağını çanağını kırdığından dolayı sinirsel yapını sakinleştirmek için kulağını çekiyorsan haram işlemiş olursun. Bir kimsenin, bir öğretmenin öğrencisine eğitim amaçlı bir şeyler yapması caizdir. Ama sinirini sakinleştirmek için dövmek yasak, vurmak daha yasaktır. Bakınız, bunlara varıncaya kadar gün gelecek bu örnekleri hayatımızın bütün bölümlerine ne yapacağız? Yaymaya çalışacağız. İşte bunu önlemenin gerekçelerinden, aile mektebinin de olmazsa olmazından bir tanesi de bir insanın normal temel ihtiyaçlarını tespit ettik. Temel ihtiyaçlarını Osmanlı 600 küsür sene içerisinde 25 milyon kilometre karelik alanda, bugün üzerinde 41 devletin yaşamış olduğu geniş coğrafyada, kendi dönemindeki, kendi devrindeki insanların ihtiyaçlarını nasıl tespit etmiş, nasıl karşılamış, biz bunu da tespit ettik. Arşivlere indik. Yeryüzü coğrafyasında Osmanlı kadar uzun ömürlü başka bir devlet bulamadı. Roma falan değil. Bir tek Osmanlı var arkadaşlar. İstersen araştır. 600 küsür sene ayakta durmuştu. Niçin? Ve Osmanlı bu 600 yıllık ayakta kalmasında yönetiminin sorumluluğunda bulmuş olduğu toplumunun ihtiyacını tespit etmiş. Dört temel ihtiyacı bir toplumdur. İhtiyaçlarını listelemiş. Bir, zihni ihtiyaç. Bir toplumun beyin ihtiyacını, zihin ihtiyacını gidermek mecburiyetindesiniz. Beyninizin frekansına uygun bir bilgiyle, belgeyle, ilimle beslemezseniz sıkıntı büyük olur. Bakıyorsunuz, ikinci ihtiyaç olarak bedeni ihtiyacını devreye koymuş. Zihni ihtiyaçtan sonra ikinci ihtiyaç nedir? Bedeni bir ihtiyaçtır. Sonra dünyevi ihtiyaç. Çünkü biz dünyada yaşıyoruz. En sonunda ruhi manevi ihtiyacını gündeme getirmiş. Dört temel ihtiyacını tespit etmiş olan koskoca bir devlet. Sonra bu ihtiyaçları, biz herkes konuşur ama ihtiyaçlar pek söylenmez. Herkes tenkit eder, çözüm ortaya koyan yok. Tenkit etmek kolay. Peki bu tenkidin çözümü ne? Buna pek kimse yaklaşmıyor. Size tavsiyem. Aile hayatınızda tenkit edeceğiniz bölümler varsa mutlaka çözüm olsun. Tenkit edip noktalamayın. Tenkit bir virgüldür. Tenkidi yaparsınız, sonra bunun düzeltilmesini, sıhhata kavuşmasını karşılıklı konuşarak ortaya koyuyorsunuz. Biz temel ihtiyaçlarını tespit edilmiş olan bu konuların şimdi bakalım nasıl gidermişler bunun ihtiyaçlarını, bunu göreceğiz. Zihni ihtiyacın giderilmesi için kendi dönemine ait olan medrese açılmış. Fizik, kimya, astronomi, tefsir, hadis, Kur'an, ne kadar günümüzde pozitif ilimler diyorsunuz, müspet ilim diyorsunuz, ne var ne yok hepsi ortaya konmuştur. Biz bugün aile mektebinin evini kendisine tarif edeceğiz. Senin evin Allah kitabında okul, mektep, dershane. Allah böyle bakıyor senin evine. Peki sen evini nasıl kullanıyorsun? Düşünüyorsunuz. Çocuğunun, oğlunun, kızının, torununun beyin ihtiyacını, zihni ihtiyacını gidermek için gayretinle. Çocuğuna oyuncak alıyorsunuz. Çocuğunun yaşına göre takip ettiğin kitaplar var mı? 7 yaşında kullanacak bir oyuncağı 3 yaşındaki çocuğa verdiğin zaman bu da sorumluluk getirir. İsraftır bu. 3 yaşındaki çocuğun kullanacağı oyuncakla 7 yaşına gelen çocuğun oynayacağı oyuncağı şuurlu anne baba takip ve takip eder. Gerekirse çocuklar için özel bir kitaplık yapar. Görsel yayınlarını ağır olmuş olduğu dokümanlar ortaya koymuş olur. Çocukluk için özel bir zaman tahsis etmiş olur. Japon bilim adamları annenin değil, kadının değil, annenin pedagojik olarak çocuğuna karşı eğitim gücünü tespit etmişler. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne, dünya sömürgeci odakları hep kadını sömürür. Anneyi sömürmek çok zordur. Bundan dolayı bu sömürü odakları annenin hep çocuksuz kalması isterler. Çocuksuz olan Kadın anne olmamıştır çünkü sömürmek kolaydır. Kadını sömürmek kolay, anneyi sömürmek çok zordur. Kadın kal ama anne olma mantığı işlemektir şu yer gibi coğrafyasında. Şimdi diyorlar ki bir annenin çocuğuna merhameti, sevgisi, muhabbeti, fedakarlığı, vefakarlığı, eğitim gücü, terbiye gücü, edep gücü, takva gücünü üste yığdığınız zaman 100 öğretmen gücündedir. Buyurun. Araştırmacıların getirmiş olduğu netice bu. Şimdi buradan diyoruz ki anneler, çocuklarınızı göndermiş olduğunuz okulda, okulun sınıfındaki çocuklarına bir bakın. Kaç öğrenci var orada? 40-50 tane öğrenci vardır. Devlet okullarında 40 öğrenciden aşağı pek bulunmaz. 40 öğrenciye bir tane öğretmen. 40 dakika. Öğrenciye bir dakika zor ayırabiliyor. Sen ise iki tane çocuğuna 100 öğretmen gücündesin. 100 de babaya diyelim, etti 200. Bir ailede 80-90 metrekarelik bir ev ortamında 200 öğretmen gücü kuvveti var demektir şimdi. Nasıl oluyor ki anne babanın ortak programları, diyalogları, iletişimleri, irtibatları, ortak dünyaları 3 tane, 4 tane çocuğu kendisi için, ailesi için, ülkesi için, milleti için hayırlı bir hale sokmaya müsait olmuyor. Demek ki siz içinde bulunduğunuz hazinenin farkında değilsiniz. Bizde bu kadar, bunlar afaki, ütopik mevzular değildi ki. İspat edilmiş, tespit edilmiştir. Beyin gücünü, zihinsel gücün karşılanması için ilim, bilim şarttır. Hem gazetenin makalesini okuyun, hem haberden istifade edin, hem de eliniz şöyle bir uzansın, Allah'ın kitabını alarak okuyun. Rabbim, en çok Kur'an'ımda meşgul olduğum, ben aşık olduğum bir Yasin suresi var. Yasin suresini sen okuyorsun. Hiç Yasin suresi sana konuştuğunu duydun mu? 15 yıldır Yasin suresini okuyan bir anne veya bir baba merak edip de Rabbim bu indirdiği Yasin suresinde bana ne diyor? Bana hangi görevler veriyor? Beni hangi konulardan dolayı uyarıyor? Hangi konuları bana yasaklıyor? Bu Yasin suresinin bana yüklediği misyon nedir? Vazife nedir? Aile mektebi bunun farkına vardırıyor. Ödevler veriyor. Ev ödevleri veriyor. Anne babanın beraber yapacağı ev ödevlerini veriyor. Anneye müstakil ev ödevi veriyor. Bu ev ödevleri karı koca hayatının hem dünyasını hem ahiretini, hem fabrikadaki kocasının iş hacmini, hem dershanedeki okulundaki öğrencisinin ders başarısına müsbet yönden etki yapıyor. Çok aile mektebine katılanlarla bizim böyle bir de mülakatımız vardır. Yazılı sözlü mülakat. Yazılı mülakatta soruyoruz. Çocuklarınızın başarı oranı nedir? Cevap. Aile mektebine katılmadığımız dönemlerde çocuğumuz tembeldi. Aile mektebine katıldık. Çocuğumuz tembelliğini bıraktı ve başarıya gitti. Niçin? Çocuk okuldan eve geldiğinde annesini ya mutfakta görür, babasını gazete okurken görür veya televizyon izlerken görür. Ne zamanki çocuk okuldan eve döndüğünde annesinin elinde kitap, babasının elinde mecmua kitap gördüğünde psikolojikmen etkileniyor. 30 yaşında, 40 yaşında olan babam annemle kitap açmışlar, mütalaa ediyorlar diyor. Ders çalışıyorlar adeta. O çocuğun minnacık gönül dünyasında annesi ve babası büyük bir öğrenci yaş itibariyle. O çocuğu o kadar etkiliyor ki tembel olan çocuk annesinin bu güzel fotoğrafına, babasının bu güzel misyonuna bakıyor ve başarılı etmiş. Bunlar kanıtlanmış, ispatlamış olan konular değerli arkadaşlar. Bakımdan aile mektebinin gerekçelerinin bu bölümünde zihni ihtiyaç çok önemlidir. Bedeni ihtiyaç sosyallaşmaktır. Sosyallaşmak ihtiyacını giderir. Aile mektebinin manevra alanları. Biraz evvel demiştim. Bahçelerimiz var, parklarımız var, toplu konutlar, toplu tarışlar, toplu gitmeler. Bütün bu toplu konulara karşı bizim toplu bilgilerimiz nedir? İnsanın sosyallaşması lazım. Taklitten kurtulmanın yolu manevra alanımızı genişletmek için taklitten kurtarıyorsak hakkımızı bilelim. Kur'an-ı Kerim'de helallar haramlardan fazladır. Ama biz helalları doğru dürüst ortaya koyamayınca yasaklara korsan yaklaşım başlamış oldu. Hakkımız neyse ortaya koymaya çalışalım. Bir anne baba çocuğunu alıp da bir parka gidiyor bugün. Çocuğuyla beraber gidiyor. Bunu giderken bunun kültürünü, bunun medeniyetini, bunun edebini onu ortaya koymaya çalışsın. Bizim hayatı karartmak değildir bunlar daha doğrusu. Bir insanın bedeni ihtiyacını karşılamanız lazım. Sosyallaşacak. Hanımefendi olabilir, onun bir eliyle beraber çorba yapması, çamaşır yıkaması, bulaşık yıkaması, ütü yapması bir onurdur. Aynı annenin akşam okumuş olduğu gazetedeki şeyi efendisine sorarak, işte Amerika'nın Orta Doğu politikası nedir efendi, sen ne diyorsun demesi de gayet doğal hakkıdır. Bakımdan bazı bilim adamları bir annenin iki tane evi vardır diyorlar. Birisi kendi doğduğu, büyüdüğü, yaşamış olduğu, istirahat etmiş olduğu 80-90 metrekarelik evdir. İkinci evi dünyadır diyorlar. Yeryüzünün tamamıdır. Anne Konya'nın veya Kütahya'nın bir mahallesinin bir evinde oturur. Fakat gönül dünyası, beyin dünyası o kadar geniştir ki Rusya'da ne oluyor? Amerika'da ne oluyor? Orta Doğu'da hangi politika ortaya konmaya çalışılıyor? Bunu takip etmek ister. İşte bedeni ihtiyacını aile mektebi bu bilgi donanımıyla vermeye çalışıyor. Dünyevi ihtiyaç fiziki ihtiyaç demektir. Anatomik dünyamızın elbette doymaya ihtiyacı var. Mutfak kültürünü gündeme getiriyoruz. Kıymetli kardeşlerim, buradan çok açık konuşuyorum. Ve diyorum ki, İstanbul'daki bilim adamlarının bir açıklamasını getiriyorum size. Günümüzde hastaların %95'inin hastalanma sebebi yemek yemeden, %5'i Allah'tan gelir diyorlar. Sebep olarak hepsi Allah'tandır. Ama sebep olarak bunun altında yatan nedir? %95 sebep yemek yemenin usul hatası. Yanlış yemek uygulamasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Ben 1970 yılında Konya'ya geldim. Hastane sayısı bir elin parmakları kadar azdı. Her taraf hastane. Her taraf polikliniklerden geçilmiyor. Bir günde sadece Konya'mızdaki özel hastanelerle, devlet hastane, polikliniklere bakın, müracaat eden hastalar 40-50 binden aşağı düşmüyor. 40-50 binden aşağı düşmüyor. Şimdi dünyevi ihtiyaç demiş olduğumuz bedensel dünyamızın ihtiyaçlarını karşılamak amatörce olmasın. Basma kalıp olmasın. Ben böyle istiyorum demesin. Vücudumuzun bizim üzerimize hakkı vardır. Evin hanımına mutfak kültürünü, buzdolabı kültürünü, evin erkeğine harcama kültürünü takdim ediyorsunuz. İhtiyacını ortaya veriyorsunuz. Sabahleyin yatağından uyanmış olan bir insanın beyin mekanizmasını 500 bin istekle dünyaya gelir. 500 bin istekte depolanmıştır. İşte bu isteklerin hangisi ihtiyaçtır, hangisi ihtiyaç değildir? Bunu bilinçle, şuurla, kültürle, bilgiyle ortaya koyabiliriz. Aile mektebi bunun için vardır. Yoksa al beni diyenden geçilmiyor. Gelsin reklamlar, ver elini falanlar. Çocuklarımız akşam reklamına bakıyor, sabahleyin babasına almış olduğu paralar ilk işi bakkal amcasına koşmak. Bu kadar bir piyonlaştık daha doğrusu. Nerede bizim böyle kendi kişiliğimizi, kendi karakter yapımızı temsil edecek, yiyecek, içecek, alacak şeylerimiz nereye gitti? Bunlar aile mektebi gündemine taşımaktadır. Son olarak ruh ve manevi ihtiyaç. Yani gönül ihtiyacı. Bunu gündeme getirdik. Düşünebiliyor musunuz? Arabası var, evi var. Boğaza nazır, denize nazır. Trilyoner bir adam niye Boğaz Köprüsü'nden kendisi atar? Bu idamlıklar için. Kendi kendisi niye idam ediyor? Nice nice insanlar var. Hayatı kararmış. Onları madde mesut etmedi, para mesut etmedi, kadın mesut etmedi. Hiçbir mesut etmiyor. İnsanın gönül dünyasını, ihtiyacını neyle karşılayacaksınız? Bizi dünyaya getiren Allah'tır, yaratan Allah'tır. Bizim bedenimizi topraktan yarattı. Bu bedenimizi canlandırmak için ruhunla üfürdü bize. Biz de Allah'ın üfürmüş olduğu bir ruh mevcuttur. Bu ruhun gıdası nedir arkadaşlar? Bu ruhun gıdası su değildir, ekmek değildir. Bu ruhun sahibi olan Allah'tır. Allah'la bu ruhu nasıl besleyeceğiz? Aile mektebi onu gündeme getiriyor. Yani bizi çağlar ötesine değil, çağın içerisinde hem de topluma önder olarak, lider olarak, rehber ortaya koymak için vardır. İşte aile mektebinin oluşmasının gerekçelerinden bir tanesi budur. Geriye kalan bölümleri oldukça uzun. Biz önce ikna ederiz. Özgür düşüncelerine pranga vurmayız. bizim ikna odalarımız baskıyla tanışmamıştır. Bizim ikna odalarımızda kişilik kaybı olmaz. Bizim ikna odalarımızda özgürlük vardır. Çünkü Allah bile der ki, buyurur ki Kur'an'da, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Sen niçin açıksın? Sen niçin kapalısın? Sen niçin busun? Demez kimse. Onu sana sadece ikna eder, izah eder. Sana فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Neticesine katlanmak tabii size düşer. Allah böyle derken, illa tek tip elbise gibi, tek tip düşünce, tek tip hayata bakma gibi bir anlayış, aile mektebinin babalarına ve hanımlarına öyle bir formülde, öyle bir formatta, öyle bir düzeyde, öyle bir seviyede takdim ediliyor ki, merhametli ve adaletli, sevecen ve fedakar ve vefakar. Öyle bir hayat düzeni kuruyor ki, hanım kardeşim, senin evlenmiş olduğun kocana ayakkabısını tutmandan çorabını yıkamana, sofrasına bir tas çorba koymaktan, mümkünse pardösün ceketini tutmasına varıncaya kadar yapmış olduğun her şey ne biliyor musunuz? Hıtmete zevcek sadaka. Kocanı yapmış olduğun her türlü hizmet sadakadır diyor Peygamberimiz. Hiç boşluk yok sizin hayatınızda. Projeksiyonu erkeklere düşüren, dönüştüren sevgili Peygamberimiz bu sefer de bizlere dönelmiş, ev içi harcamalarının tamamı sadakadır diyor Peygamberimiz. Düşünebiliyor musunuz? Başka dinleyecek burada bir şey yoktur. İşte bütün bunları sizin özgür düşüncelerinize, vicdanınıza takdim etmiş oldum. İnşallah aile mektebinin ilerleyen bölümlerindeki derslerimizi bu altyapıyı güçlendirecek ve devam edecek şekilde sokarak devam ettireceğiz. Bu duygularla hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Erkam Radyo'da Abdullah Büyük Hoca ile Aile Mektebi'ni dinlediniz.